Ayrım 5.
Bir gün önce bedenlerinde duymaya başladıkları birkaç saat önce tekrarlanan müzik yine onları sardı, kucakladı. Ancak bu kez bu müziği yalnız bedenlerinde değil, benliklerinde, içlerinde ve kalplerinde de işitiyorlardı. Birbirlerini ilk kez görüyor gibiydiler. Birbirlerine bakmaktan kaçınmamışlardı ve ilk kez şehvetin ve yasa dışı ilişkilerinin getirdiği heyecanın ötesinde bir şeyler duydular. Sevgiye benzer bir duyguydu bu. Jeanne hiç bu kadar mutlu olduğunu hatırlamıyordu. Paul'e bir şeyler söylemek, onu ismiyle çağırmak istedi. Ama ne diyeceğini bilemedi. Birden neşeyle, ne yapacağımı biliyorum dedi. Sana bir isim takacağım. Bana mı? Tanrı korusun, diye gülerek cevap verdi Paul. Bugüne dek bana takmadıkları isim kalmadı. Yaşantım boyunca milyonlarca isimle çağrıldım. Hayır hayır, artık başka isim istemem. Aslında bana bir isimden çok, domuzlar gibi inlemek veya hırlamak yaraşır. İsmimi öğrenmek ister misin? Paul dizlerinin ve ellerinin üzerinde doğrularak dört ayaklıymış gibi yürümeye başladı. Dudaklarını ileriye doğru uzattı. Sonra başını kaldırarak yüksek sesle hırladı. Derin derin solumaya, inlemeye başladı. Jeanne Paul'ün boynuna sarıldı. Ne erkeksi bir ismin varmış dedi. Şimdi de benim ismimi dinle. Kendini yatağın üzerine atıp Paul'ü de çekti ve sımsıkı sarıldı. Bir an öyle durduktan sonra nasıl, ismimi beğendin mi diye sordu. İkisi de kahkahalarla gülüyorlardı. Paul yeniden hırladı. Jeanne cevap verdi. Balta girmemiş bir ormanda dolanıp duran, her an dövüşmeye ya da sevişmeye hazır iki hayvandan farksızdılar. 7. Bölüm. Paris yakınlarında Jodieu-sur-Bagne adında küçük bir yazlık köyünde bir villanın bahçesinde Tom'un ekibi Jeanne'yi bekliyordu. Bir süre sonra Jeanne göründü. Saçları sabahki gibi toplu değil, omuzlarından aşağıya dökülen darmadağınık bukleler halindeydi. Uykudan yeni kalkmış gibi bir hali vardı. Paul'le geçirdiği saatlerden sonra taze, canlı ve hayat doluydu. Çevresine ışık saçıyordu. Jeanne'nin aksine diğerleri birer heykelden farksızdılar. Jeanne bir süre bu cansızmış gibi görünen insanları süzdü. Teype ses alan adama baktı. Yere çömelmiş, başında kulaklıkları, elindeki mikrofonu sağa sola oynatarak çevresindeki hayvanların seslerini banda çekiyordu. Kameraman iki elini de siyah bir torbaya daldırmış, Ariflex makinesine film doldurmaya çalışıyordu. Set yazmanı genç kız, Elle dergisinin parlak sayfalarını karıştırıyordu. Canının sıkıldığı her halinden belliydi. Yanlarından geçen bir kas sürüsünü hiçbiri fark etmedi. Kuşların da yalnız sesleriyle ilgileniyorlardı, o kadar. Jeanne bahçe kapısını hızla çarptı. Elinde teyp olan adam, gürültü için teşekkürler dedi. Ama da dikkatli ve anlayışlıymışsın. Jeanne, Tom'un yüzündeki hayal kırıklığını hemen gördü. Tom bir köşede durmuş, elleri cebinde Jeanne'ye gülümsemeye çalışıyordu. Jeanne'nin dağınık saçlarına bakarak, ''Hazır değilsin.'' dedi. Jeanne yalan söyleyip kendini bağışlatma yoluna gitmemeye karar verdi. İşi şakaya boğacaktı. ''Peruk değil ya, sen ona bak. Özbeöz kendi saçım. Hem böyle güzel değil miyim sanki? Söyle bakalım, beni böyle beğenmiyor musun?'' ''Yo, çok beğeniyorum. Ama sende bir değişiklik var. Yok yok, yine her zamanki gibisin.'' dedi Tom. Seni filme nasıl çekeceğimi şimdiden biliyorum. Tom iki elini kaldırıp gözünün önünde film makinesi gibi tuttuktan sonra Jeanne'nin çevresinde dönmeye başladı. Ekip çekime hazırlandı. Jeanne bakışlarını bahçenin derinliklerinde ve bahçeyi çevreleyen taş duvarlarda gezdirdi. Çocukluğunda bu villanın dört bir yanında yemyeşil vadiler uzanırdı. O zaman bu bahçede bütün çocukluk anıları gibi saf, tüm kötülüklerden ve çirkinliklerden arınmıştı. Yıllar geçtikçe Jeanne, çevredeki yeşilliğin yerini yüksek beton binaların almasını ve kentlerden kovulan yoksulların buraları gecekondularla donatmasını büyük bir düş kırıklığıyla izlemişti. Kamera önce yüksekten çekmeye başlayacak diye sözüne devam etti Tom. Sonra yavaş yavaş sana doğru inecek. Sen yürüdükçe kamera biraz daha yaklaşacak. Bu arada müzik de olacak. Kamera yaklaşacak, yaklaşacak. Acelem var diyerek Jeanne Tom'un sözünü kesti. Hadi hemen başlayalım. Ama önce biraz konuşsak, hayır gereği yok dedi Jeanne. Ekip harekete geçti ve Jeanne'nin peşinden arka bahçeye yöneldi. Bugün yaratıcı havamdayım dedi Jeanne. Onun için hiç provasız doğrudan doğruya çekiyoruz. Bana yetişmeye çalışın. Bu habere Tom çok sevinmişti. Kameramana işaret verdikten sonra harikasın Jeanne, çok şekersin dedi. Arkasına geçip saçlarına belli belirsiz dokundu. Tam istediğim gibisin. Çocukluğunu geçirdiğim bu dekorda en olağan halindesin. Başka türlü olamazdı zaten. Seni çocukluğundaki gibi filme alacağım. Bu vahşi, hayat dolu, canlı ve göz kamaştırıcı halinle. Jeannie peşindeki ekibi çalılıkların ardındaki küçük bir mezarlığa sürükledi. Burada bir çoban köpeğinin resmi vardı. Resmin altında şu kelimeler okunuyordu. Mustafa, Oran 1950, Paris 1958. Çocukluk arkadaşımdı, harika bir köpekti dedi Jeannie. Saatlerce oturur beni seyrederdi. Beni anlarmış gibi bir hali vardı. Daha doğrusu ben öyle sanırdım. O sırada evden çıkan siyah giysiler içinde yaşlı bir kadın koşarak onlara doğru geldi. Kollarını kocaman şişman göğsünün üzerinde kenetlemişti. Beyaz saçlarını sımsıkı bir şekilde geriye toplamıştı. Kadın Jeannie'nin son sözlerini duymuştu. Köpekler insanlardan çok daha hakikatlıdır dedi. Jeannie yerinden sıçradığı gibi kadının boynuna sarıldı. Tom'a dönerek işte olimpiyadadım diye açıkladı. Mustafa çok akıllı bir köpekti. Zenginlerle yoksulları birbirinden hemen ayırırdı dedi. Olimpia hiç yanılmazdı. Bahçeye iyi giyimli biri girse hiç sesini çıkarmaz. Tom'un bir işareti üzerine çevresinde dönmeye başlayan kameramanı görünce yaşlı kadının kısık sesi daha da kısıldı. Ama kapıdan içeri bir dilenci girecek olsa kıyameti koparırdı diye sözüne devam etti. Ne köpekti. Albay ona neler öğretmemişti neler. Arapları bile kokularından tanırdı Mustafa. Jeannie ekibe döndü. Bütün evcil meziyetler olimpiyada toplanmıştır. Sadıktır, saygılıdır ve ırkçıdır dedi. Yaşlı kadın ekibin önüne düşüp villaya girdi. Villanın girişi otlar ve çalılarla kaplıydı. Yerler oldukça aşınmıştı. Giriş önünde kenarda duran minik bir masanın üzerinde sarı pirinçten ve yeşil camdan meydana gelmiş bir gaz lambası duruyordu. Bu lambanın arkasındaki duvarda albayın Jeannie'nin babasının üniformalı yağlı boya bir tablosu asılıydı. Albayın üniforması kusursuz, çizmeleri lekesiz, bıyıkları ise kocaman ve pırıl pırıldı. Jeannie ekibe yol göstererek tablonun önünden geçip yandaki bir odaya girdi. Burada yerler parke, duvarlar ise üzeri geometrik şekillerle süslü kumaş kaplıydı. Duvardaki bir rafta aile resimleri, bunların üzerinde de eski silahlar sıralanmıştı. Sararmaya ve kenarları kıvrılmaya başlamış bu resimler, ekibin ve ekip başkanının kısa bir süre için dikkatini çekti. Jeannie büyük bir kıvançla onlara bakıyordu. Raftan bir resim aldı ve ekiptekilere doğru uzattı. Resimde uzun boylu, sıska bir kadının sert bakışları altında uslu uslu oturan 3 sıra ilkokul öğrencisi vardı. ''İşte bu benim'' dedi Jeannie. Tam öğretmenin Matmazel Sauvage'ın sağındaki. Öğretmenimiz çok sert, çok dindar bir kadındı. Fazla iyiydi diye sözünü kesti Olimpia. Sizleri şımarttı. Tom kameramanın sırtına vurdu. Yaşlı kadını çekmesini istiyordu. Ama Olimpia kameramana fırsat vermeden Jeannie'nin arkasına saklandı. Jeannie resimde başka bir kız çocuğunu gösterdi. Bu da Christina, en iyi arkadaşım. Şimdi bir eczacıyla evli ve 2 çocuğu var. Burası küçük bir köy gibidir. Herkes herkesi tanır. Olimpia yine söze karıştı. Bana sorarsan ben asla Paris'te yaşayamam. Burada her şey çok daha insancıl. Kameraman yine dönüp Olimpia'yı yakalamak istedi. Ama yaşlı kadın aralık kapılardan süzülüp dışarı kaçtı. Burada gözden uzağız diye devam etti Jeannie. Geriye dönüp bakmak üzücü. Jeannie önde, ekip arkada Jeannie'nin çocukluk odasına girdiler. Odanın içi bezden yapılmış, havları dökülmüş hayvanlarla doluydu. Pencere kenarlarında kapakları sararmış kitaplar vardı. Duvar boyunca tahtadan yapılmış oyuncak bir el arabası, bir iskemle ve bir tabure duruyordu. ''Neden üzücü olsun?'' diye sordu Tom. ''Tam aksine, geçmişi anmak, geçmişi yeniden yaşamak harika bir şey olmalı.'' Jeannie iki kolunu yana açıp olduğu yerde dönmeye başladı. ''Tamam, işte bu sensin.'' diye bağırdı Tom. ''Çocukluğunu yeniden yaşıyorsun, tam istediğim gibi.'' Tom'a yine ilham gelmişti. Havalarda uçuyordu. Aynı anda kameramana Jeannie'yi izlemesi için işaret verdi. ''Bütün bu defterler çocukluğunun düşüncelerini, yeteneklerini ortaya koyuyor. Ne kadar güzel, ne kadar büyüleyici. Artık seyirci halk günümüzün kadınından korkar oldu. Evet, günümüzün kadınından korkuyor.'' Düşünmek ve senaryosuna bir şekil vermek için Tom biraz duraladı. Bu arada Jeannie peşinde kameraman olmak üzere odanın içinde dönmeye ve dans etmeye devam ediyordu. Ama halka bir kadının, herhangi bir kadının çocukluğunu, çocukluğundaki düşüncelerini ve aklını gösterebilirsek, bu kadına ulaşabileceğini saptarsak, Tom birden ilhamlarından sıyrıldı ve çevresine bakındı, toparlandı. Odanın içinde koşuşup duran ekiptekileri ilk kez görürmüş gibi bir hali vardı. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Bu heriflerin burada ne işleri var?'' Bütün ekibi dışarı kovaladıktan sonra çocuk odasından başka bir odaya açılan kapıyı açtı. Burası rahat eşyalarla döşenmişti. ''Kapıyı açtım.'' dedi Jenny'ye bakarak. ''Bütün kapıları açıyorum.'' Jenny, Tom'un heyecanına katılmaya çalışarak ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu. ''Harika bir fikrim var. Geriye dönen bir çark. Tıpkı arka arka giden bir otomobil gibi. Anlıyor musun?'' Tom, Jenny'nin ellerini tuttu. ''Gözlerini kapa.'' dedi. ''Gerilere git. Daha gerilere. Daha gerilere. Yeniden çocukluğunu bul.'' ''Babamı görüyorum.'' dedi Jenny. ''O da oyuna katılmıştı. Babamı görüyorum. Üniformasını giymiş. Korkma korkma, engelleri aş. Babam Cezayir'de. 15 yaşındasın dedi Tom. 14 yaşındasın, 13, 12, 11 yaşındasın. 10 yaşındasın, 9 yaşındasın. 8 yaşındayken en sevdiğim sokağı görüyorum. Jenny gözlerini açtı ve masanın üzerindeki büyük defteri aldı. Yüksek sesle okumaya başladı. Fransızca dersi için ev ödevi. Konu kırlar. Kırlar ineklerin yaşadıkları yerlerdir. İnek tepeden tırnağa deriyle kaplı bir hayvan olup dört yanı vardır. Önü, arkası, üstü ve altı. Harika. Jenny defteri bırakıp eline bir sözlük aldı ve sayfalarını karıştırmaya başladı. Bütün kültürümün kaynağı Larousse sözlüğüydü dedi Jenny. Derslerde hep bundan kopya çekerdim. Yüksek sesle sahnedeymiş gibi okumaya başladı. Adet görme, aybaşı. Kadınlara ait fizyolojik bir olay. Penis, tıp dilinde erkeklik uzvuna verilen isim. Uzunluğu 5 ile 40 santimetre arasında değişir. Ne kadar eğitici dedi Tom. Pencereye dönerek bahçedeki ekibi içeri çağırdı. Jenny babasının bir resmini aldı, incelemeye başladı. Albayın göğsü madalyalarla doluydu. Sırma işlemeli üniformayı Jenny düşünde canlandırdı. Babasının elleri iki yanında, parmakları hafifçe kıvrık, hazır olduruşu, hala gözlerinin önündeydi. Onu hep böyle ciddi ve resmi görmüştü. Çok yumuşak, iyi kalpli bir adamdı. Ama yine de Jenny, hiçbir zaman kucağına tırmanıp boynuna sarılmak, yanaklarını öpmek, onu okşamak özgürlüğünü ve cesaretini kendinde bulamamıştı. Annesi albaya tapardı. Hatta daha o zaman bile annesinin babasıyla aralarındaki ilişkiyi kıskandığını hissederdi Jenny. Babası gibi asker olmayı, silah taşımayı, tüm yaşantısı boyunca onun gibi güven dolu adımlarla ilerlemeyi isterdi. Babası ona silah kullanmayı öğretmeye karar verince ne kadar büyük kıvanç duymuştu. Bu nedenle patlama sırasındaki o korkunç gürültüden ve ölüm düşüncesinden korkmamaya bile alıştırmıştı kendini. Sonunda en azından onun kadar usta bir nişancı olmuştu. Jenny albayı hep yaşlı, ancak yenilmesi, yıkılması imkansız bir insan olarak görürdü. Bu nedenle albay ölünce dünya korkunç bir tehlikeye düşmüş gibi gelmişti Jenny'ye. Tom piyano çalan genç bir erkek çocuğunun resmini göstererek ''Bu kim?'' diye sordu. Jenny güldü. ''İlk aşkım'' dedi. ''Kuzenim Paul.'' Kameraman aralarına girip Ariflex'in objektifini resme çevirdi. Olimpiya kapının önünde durmuş, hiç ses çıkarmıyordu. ''Gözleri neden kapalı?'' diye sordu set yazmanı kız. ''Piyano çalardı ve çok güzel çalardı.'' dedi Jenny. ''Şurada oturup o ince uzun parmaklarını tuşların üzerinde gezdirişini hatırlıyorum. Her gün saatlerce çalardı.'' Gerçekten de kuzeninin koyu renk gözlerini ve ateşli bakışlarını hatırlıyordu. Her ikisinin de aileleri salonda oturup çaylarını yudumlayıp Afrika yolculuklarından söz ederlerken birlikte yavaşçacık dışarı kaçıp kaybolurlardı. Jenny pencereyi açıp arka bahçeyi gösterdi. ''Şuradaki iki ağaç, ceviz ağacı ve çınar ağacı var ya, işte hep oraya giderdik. Her birimizin kendi ağacı vardı. Oturur saatlerce birbirimize bakardık.'' Kuzenim rahipten farksızdı. Jenny Tom'u elinden tutup onu arka bahçeye çıkardı. Yabani otlar arasından koskoca ağaçlar yükseliyordu. Jenny bunları göstererek ''Ne kadar güzel değil mi?'' dedi. Aslında Jenny bahçenin bakımsızlığını, kök salan yabani otları görmüyordu bile. Çünkü hala geçmişin anısında yaşıyordu. Çevresindeki düşüşe, çöküntüye değil havalara bakıyordu. Tom'a ispatlamak istermişçesine ''Ne kadar güzel değil mi?'' diye tekrarladı. ''Benim için bu ağaçlar vahşi bir ormandan farksız.'' Tom için bazı şeyleri yüceleştirmek ne kadar kolaydı. Tom'un coşkusu ve hevesi, Jenny'yi de kendisini bir düş dünyasına kaptırmaya zorlamıştı. Ancak artık devam edemiyordu. Bu oyunu sürdüremeyecekti. Gerçek kara bulutlar gibi çevresinde yığılıyordu. Çocukluğunun daha acı anıları su yüzüne çıkma olanaklarını gösteriyordu. Olimpia koşa koşa arkalarından yetişti. Elindeki albayın resmini kutsal bir şeymiş gibi taşıyordu. Albay harika bir adamdı diye bağırdı hepsine. Kameramanı, objektifini, villanın en önemli belgesi saydığı bu resme çevirmeye zorluyordu. Zaman zaman beni korkuturdu diye açıkladı. Jenny resme bir kez daha baktı ve babası kızgınken sık sık duyduğu korkuyu hatırladı. Birden Paul'ün kendine olan güvenini ve o sonsuz gücü düşündü ve korunabilmek için ona sığınmak, boynuna sarılmak isteğini duydu. Çevresine bakındı, ilk kez villanın bakımsızlığını, boyalarının akmış olduğunu, bahçe duvarlarının çöktüğünü, bahçede toprağın kaydığını, yabani otların büyüdüğünü, uzaktaki gecekonduları gördü. ''Bütün bunlar benim zamanımda, benim çocukluğumda yoktu.'' dedi ve arkasından film ekibini sürükleyerek çalılıklara doğru ilerledi. Bu ziyaretin kendisi için iyi bir ders olduğunu, bugüne dek bir bakıma aldatıldığını düşündü. Birden çalılıkların gerisinde 5-6 zenci çocuğun pantolonlarını çözmüş, işlerini gördüklerini fark edince tepesi attı. Sanki kendisine tecavüz etmişlerdi. ''Hey, ne yapıyorsunuz?'' diye bağırdı. Çocuklar pantolonlarını çekip kaçışmaya başladılar. Jenny yerinden fırladığı gibi çocuklardan birini kolundan yakaladı. Çocuğun elbiseleri lime lime olmuş, paçavralardan farksızdı ve korkudan tir tir titriyordu. Jenny Olimpia'nın eline geçirdiği bir tahta parçasını havada sallayarak çalılığa daldığını, çocuğa yaklaşmakta olduğunu gördü. Tabii kameraman da objektifiyle onu izliyordu. ''Bu işi benim bahçemden başka bir yerde yapamaz mısınız?'' dedi Jenny. Ama çocuğun konuştuğu dili anlamadığını fark etti. Çocuğun kolunu bıraktı. ''Çabuk kaç şimdi'' dedi. ''Hadi kaç.'' Çocuk bir hayvandan farksız duvara tırmandığı gibi ortadan kayboldu. ''Yakalarsam bacağından asarım seni'' diye haykırıyordu Olimpia. ''Git kendi ülkende işe, seni piç kurusu seni.'' Olimpia yerden bir taş kaptığı gibi kaçanların ardından savurdu. ''Gidin Afrika'ya, Afrika'ya'' diye bağırdı. ''İnsana evinde bile rahat yok.'' Jenny bu sahneyi sessizce izledi ve kendi kendine ''Yaşlanmak en büyük suç, en büyük günah'' dedi. Tom nefes nefese koşarak yanına geldi. Yüzü heyecan ve kıvançla kıpkırmızıydı. ''Hepsini çekebildin mi?'' diye sordu Jenny. ''Hepsini çektim. Olimpia harikaydı değil mi? Artık kasaba ve köylerdeki ırkçılık hakkında kesin bir fikir edinmiş oldun.'' Jenny gözlerinin dolduğunu, göz pınarlarının ıslandığını hissetti. Tom bunu fark etmedi. ''Şimdi bana babanı anlat.'' dedi. ''Bugünlük bitirdik sanıyordum.'' Jenny Tom'a sırtını dönüp bahçenin çıkış kapısına yöneldi. Her nedense birdenbire Tom ona çocukluğunun bir parçası gibi geldi. Bomboş ve çok saf bir Tom vardı karşısında. ''Son bir şey daha.'' diyerek Tom Jenny'ye yetişti. ''Acelem var.'' ''5 dakikacık Jenny.'' Sesinden şaşkınlık ve kırgınlık okunuyordu. ''Daha albayı konuşmadık.'' ''Bir iş sözüm var.'' dedi Jenny. Büyük bir kolaylıkla yalan söylemişti. Doğru bahçe kapısından dışarı çıktı. Kapıyı kapatmak zahmetine bile katlanmadı. 8. Bölüm. Güneş kara kara bulutların arkasına gizlenince bu kış sabahının yüklendiği umut ve sıcaklık kaybolurmuş gibi oldu. Bulutları delip geçmeye çabalayan gün ışığı önce inceldi, giderek soldu ve sonunda ortalık karardı. Kış yağmuru Paris'in tüm çehresini koyulttu. Yüksek apartmanın duvarlarını döven yağmur suları pencere kenarlarında birikmeye, oradan aşağıya süzülmeye başladı. Yuvarlak odanın ıslak camlarından yansıyan gün ışığı duvarlarda oynaşıyor ve bu duvarlarda da suların aktığı hissini veriyordu. Öğleden sonra olduğunda yuvarlak oda seks kokmaya başlamıştı bile. Jenny ve Paul çiltenin üzerinde uzanmıştılar, çıplaktılar. Jenny'nin kolu Paul'ün geniş göğsünün üzerindeydi. Başını öte yana çevirmiş Paul'e bakmıyordu. Paul elindeki armonikayı çalıyor ve birbirinden uyumsuz sesler, gürültüler çıkarıyordu. ''Şu yaşama bak'' dedi Jenny. ''Bir düşte gibiydi. Dinlenmeye, nefes almaya vakit yok.'' Jenny sabahın etkisinden hala kurtulamamıştı. Villadaki ölü anılardan bir türlü sıyrılamamıştı. Sabahki düş kırıklığını Paul'le paylaşmak için sonsuz ve anlamsız bir istek duyuyordu. ''Albay'' diye söze başladı. Albayın yeşil gözleri ve pırıl pırıl parlayan çizmeleri vardı. Onu çok sever, ona tapardım. Bir tanrıdan farksızdı benim için. Üniformasını giyince öyle yakışıklı olurdu ki. Paul yerinden kıpırdamadan, Jenny'ye bakmadan amma boktan laflar ediyorsun dedi. Ne diye haykırdı Jenny. Kızgınlıktan deliye dönmüştü. Böyle konuşamazsın, izin vermiyorum. Bu odanın dışındaki her şey boktandır. Üstelik geçmişinle ilgili hikayeleri ıvırı zıvırı dinlemek de istemiyorum. Anlattıklarına Paul'ün ilgi duymasını beklemenin delilik veya aptallık olduğunu Jenny biliyordu. Ama yine de devam etmeye kararlıydı. 1958 yılında Cezayir'de öldü. Paul atıldı. Veya 1968'de, veya 28'de, veya 98'de. 58'de dedim. Hem bu konuda alay etmene izin vermiyorum. Bana bak dedi Paul. Büyük bir sabırla, buraya gerekli olmayan veya burada önemli olmayan şeylerden söz etmekten neden vazgeçmiyorsun? Hem üstelik 28'de, 58'de veya 98'de ölmesi ne fark eder? Peki ama o zaman ne anlatayım, ne söyleyeyim? Jenny yorulmuştu. Kendisine yol gösterilmesini istiyordu. Ne söylemem, ne yapmam gerekiyor? Paul ona baktı ve o gün ilk kez gülümsedi. Armonikasında büyük bir ustalıkla bir çocuk şarkısı çalmaya başladı. Sonra da şarkıyı söyledi. Küçük kuzu, küçük kuzu, sürüden ayrılma küçük kuzu. Jenny başını iki yana salladı. Paul şu anda ondan o kadar uzaklardaydı ki. Neden Amerika'ya dönmüyorsun diye sordu Jenny. Bilmem, belki de kötü anılarım nedeniyle dönmüyorum. Ne gibi kötü anılar? Babamla ilgili anılar, dedi Paul. Ve yüzü koyun dönerek dirseklerinin üzerinde doğruldu. Şimdi başı Jenny'ninkine çok yaklaşmıştı. Babam ayyaş, karı peşinde koşan, barlarda kavga çıkaran herifin tekiydi. Ama sapına kadar erkekti. Güçlüydü, sert ve kabaydı. Evet, erkek adamdı. Paul'ün yüzü ve bakışları yumuşadı. Annem duyguluydu, şair ruhluydu. Ama o da ayyaştı. İlk çocukluk anılarımda annemin hep çıplak basılması ve tutuklanması yer alır. Küçük bir kasabada çiftçi hayatı sürerdik. Okuldan dönünce bir de bakardım ki annem gitmiş, cezaevi veya ona benzer yerlere götürülmüş. Paul'ün yüzünde belli belirsiz bir mutluluk okunuyordu. Bu ve buna benzer şeyleri hatırlamayalı o kadar çok olmuştu ki artık bunlar Paul için varoluşlarını tüketmişlerdi. İnekleri sağmak benim görevimdi dedi. Her sabah ve her akşam günde iki kez yapardım bu işi. Hoşuma da gitmez değildi doğrusu. Bir akşam kız arkadaşımı basketbol maçına götürmek üzere hazırlanıp giyinmiştim. Tam evden çıkmak üzereydim. Babam, inekleri sağmadın, git önce işini yap dedi. Lütfen bu akşamlık inekleri benim yerime sen sağar mısın diye sordum. Ne cevap verdi biliyor musun? Topla kıçını, git işini yap dedi. Dışarı çıktım. Acelem vardı. Üstüm başımı değiştirmeden inekleri sağdım. Ayakkabılarım inek boku içinde kalmıştı. Sonra basket maçına giderken yol boyunca arabada hep kokusu burnuma geldi. Paul yüzünü buruşturdu. Kafasındaki düşünceleri kovmaya çalışıyordu. Ne bileyim, geçmişimle ilgili pek güzel şeyler hatırlamıyorum dedi. Jenny üzerine gitti. Gerçek bir tek güzel anın yok mu?